Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 18. Ayrım. 24. Annabel banyodan çıktığında Brolin yerinden kıpırdamamıştı. Hala kanapedeydi ama bu kez elinde şarap yoktu. Onun yerine yarılmış bir cesedin, yayılmış bağırsakların, sarkan kafa derisinin gözlerden sakladığı bir yüzün, renkli fotoğrafları ve raporun birkaç sayfası vardı. Brolin tek kelime etmeden eliyle masayı gösterdi. Geniş ve yuvarlak masanın üstüne beyaz bir örtü serilmişti. Üzerine de içinde tavuk eti ve karışık salata bulunan bir tabak bırakılmıştı. Çalışmaya başlamadan önce bir iki lokmanın kabul göreceğini düşündüm. Gerçekten de karnı zil çalan Annabel, tabaktakileri kısa sürede silip süpürdü. Brolin haklıydı. Şimdi kendini çok daha iyi hissediyordu. Brolin bulunduğu yerden iç avluya doğru bakıyordu. "Kocanıza haber vermek istemez misiniz?" diye sordu. "Bana kalırsa fazla uzun sürmez. İşimiz en çok bir saat sürer." Annabel ayağa kalkıp yaklaştı. "Kocamdan size kim söz etti?" dedi endişeyle. Savunma içgüdüsü harekete geçmişti bile. "Parmağınızdaki yüzük." "Tabii ya. Yoksa dedektif olan sen değil miydin? Duyguların diktatoryası altında boyun eğme. Düşün. Beni ilgilendirmeyen bir konuya girdiysen bağışlayın. Ben sadece tedbirli olmak. Hayır hayır. Benim suçum. Şey olan, duyarlı olan benim." Göğsü gereğinden fazla kabarıyor, kelimeler ağzından aynı hızla çıkıyordu. "Gerçeği söylemek gerekirse kocam kayboldu. Bir yıldan fazla oluyor." Brolin'in ifadesi değişti. Şaşkınlığını gösterir gibi oldu. "Bir gün işten döndüğümde onu evde bulamadım. Hiçbir şeyin yeri değişmemiş. Hiçbir şey alınmamıştı. Evde değildi, hepsi bu. Ne bir mektup, ne sonradan bir fidye isteği. Hiçbir şey bulamadım. Sizi görür görmez yardım etmemin bir nedeni de bu. Sadece kayıp dosyaları üzerinde çalışan özel bir dedektif. Bu önemli bir şey, en azından benim için." Brolin başını salladı. Birbirlerinin yüzüne baktıktan sonra sesinde yoğun bir yumuşaklık ve anlayışla sordu. "Size kişisel bir soru sorabilir miyim? Sizin için çalışmamı mı istiyorsunuz?" "Bir teklif falan değildi bu, tam tersine." Annabel'in yüzünde kasılmış bir tebessüm belirdi. "Sizinle konuştuktan sonra her gün düşünüyorum. İyisiniz, iyi olduğunuzu biliyorum, görüyorum. Öyleyse neden benim için de çalışmayasınız?" Brolin elini sıktı. Endişeli bir bakışla yumruğunu ağzına dayadı. Rahatsız olan Annabel başını sallayınca ıslak örgüleri havalandı. "Boş verin," diye itiraz etti. "Aptalca bir şeydi ben." "Hayır, tabii ki aptalca değildi. Böyle olmadığını siz de biliyorsunuz. Sorun bu değil. Size yardım etmeyi ben de isterim ama iki dosyaya birden dağılmak, hele bunlardan birisi sizin için bu kadar önem..." "Boş verin," dedim diye ısrarını sürdürdü Annabel. "Konudan uzaklaşıyoruz." "Belki de." "Tamam, bu konu kapandı. Kurban hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye ekledi, sehpanın üzerindeki fotoğrafları göstererek. Brolin dilini dudaklarına bastırdı. Artık kocası hakkında bir şey söylemenin zamanı değildi. Genç kadın kulaklarını tıkamış ve dikkatini sadece soruşturmaya yöneltmişti. Bu konuyu kapatmaya, en azından şimdilik kapatıp dosyaya dönmeye karar verdi. "Olayların sırası ilginç," dedi uzunca bir sessizlikten sonra. "Kadın kaçırıldı." Artık bu sözcüğü Annabel'in önünde telaffuz etmekten rahatsız olmasına rağmen belli etmemeye çalışıyordu. "Ve ıssız bir yere götürüldü. Önce komşulara görünmeden kurbanını getirmek, sonra da işkence yapabilmek için katilin sakin bir yere ihtiyacı var. Apartman dairesi olmaz. Çünkü boğuşmanın gürültüsü duyulabilir. Demek ki müstakil bir evi var. Sonra bu herif." "Belki de kadındır," diye araya girdi Annabel. Özel dedektifin dudakları seyirdi. "Doğru. Şimdilik katilin erkek olduğunu varsayalım. Uyuşturucu bağımlısı kadınla birlikte. Bana kalırsa kadının bağımlılığını henüz bilmiyor. Pantolonunu çıkarıp ırzına geçiyor. Sonra kadının derisindeki lekeleri, kaposi sarkomlarını görüyor. İşte o zaman çılgına dönüyor. AIDS virüsünün bulaşmasıyla ilgili belirtileri tanıdığına göre tıbbi bazı bilgileri var." "Doktor mu yani?" Brolin sözünün kesilmemesi için işaret parmağını kaldırdı. "Çılgına dönüyor dedik. Arka arkaya birkaç kez kurbanının yüzüne vuruyor. Sonra belki de sarkomları görmesinden de önce olabilir. Bir brülör alıp kızın vajinasına sokuyor. Kadını ateşe veriyor. Ağzında tıkaç da olsa zavallı, çılgınlar gibi haykırmış olmalı. Demek adam her şeyden ve herkesten yalıtılmış bir yerde. Belki de kadının çığlıklarından ya da yalvarmalarından usanıp kısa süre sonra işini bitirmeye karar veriyor. Kadın çıplak elle boğulmuş. Bir de çocuk elleri var, gördünüz mü? Böyle bir şey mümkün mü? İkinci bir kişi mi var? Saatlerdir bunu düşünüyorum. Belki de kadına tecavüz edip onu öldürenler iki kişiydi. Brolin başını salladı. Ben de öyle düşünüyorum. Birincisi, bir kadına hakim olup kaçırabilecek kadar güçlü. Ötekisi kısa boylu sıska. Parıltılı gözlerini genç kadınınkilere dikti. Sizce kurbanının vajinasını neden yaktı? Soru olmasına soruydu ya, Brolin'in ses tonu cevabı çoktan bildiğini ve genç dedektifin aklına hitap ettiğini gösteriyordu. Acımasızlık, sadistik yüzünden. Bu da mümkün ama bunun oldukça aceleci bir yöntem olduğunu kabul edersiniz. Niyeti kadına acı çektirmek olsa, ızdırabının keyfini uzun süre çıkarmak için çok daha farklı yollar deneyebilir. Örneğin, memelerini kesebilir, vücudunun duyarlı yerlerine iğneler saplayabilirdi. Ya da buna benzer şeyler. Bir sadist olarak zevki uzatmayı düşünmemesi ilginç değil mi? Tamam, acımasız olduğu doğru. Ama bunu yaparken hiç de sadistçe davranmıyor. Peki öyleyse kadını neden yaktı? Bedelini ödetmek için. Tecavüz ettikten sonra AIDS'li olduğunu fark etti. En azından bizim gibi o da öyle düşündü ve öfkeden çıldırdı. İntikamını almak için, benzetme doğruysa, kötülüğün geldiği yeri, kadıncağızın vajinasını ateşe verdi. Dediğiniz kadar öfkeliyse, kadını kendi elleriyle öldürmemesi şaşırtıcı. Nasıl bileceğiz? Belki de öfkelenen küçük eli olanıydı. Öfkeyi bir an için unutursak, bunu neden yapmış olabilir? Düşünün, insan bir kadının üreme organlarını neden bir brülörle yakmak ister? Birden, Annabelle'in kafasında bir şimşek çaktı. Sperm izlerini yok etmek için. Kesinlikle. Peki neden? Çünkü DNA sayesinde kimliğinin belirleneceğini biliyor. Adam. Hay kahrolası, çünkü veri bankasında kaydı var. Dosyalarımızdan birinde adı var. Brolin başıyla onaylayıp ekledi. Daha önce bu yüzden yakayı ele verdiğinden dersini almış. Bu adam kesinlikle keyifçi, katıksız bir keyifçi. Saatler boyunca cinayetlerinin fantezisini kuruyor. Sonra da eyleme geçince, prezervatif falan kullanarak fantezisini bozmak istemiyor. Onun istediği eti hissetmek, kendi gücünü, kendi vücudunu ve hakimiyeti altındaki kadının vücudunu hissetmek. Oysa bunun bedeli yüksek olabilir. Bunu da unutmamış zaten. Kadının vajinasına bir brülör sokuyor ve rahim de dahil bütün iç organlarını yakıyor. Eğer aradan yeterli süre geçmiş olsaydı, birkaç sperm palyop borusuna tırmanabilirdi. Zaten otopsi raporuna göre bu boru tümüyle yanmamış. Adli tıp uzmanının burada bir şey bulamaması, katilin talihinin yaver gittiğini gösteriyor. Bunu bilmiyor, demek ki doktor falan değil. İyi düşünürsek, bir tecavüzcüyle AIDS'e yakalanmış insanların bir araya geldikleri yer neresidir? Bir katil, Kaposi sarkomunun ne olduğunu nerede öğrenir? Annabelle ağırlığını sabırsızlıkla bir ayağından diğerine aktarıyordu. Birden kafasını kaldırdı. Hapiste, orada sağlık koşulları giderek bozuluyor ve hastalıklar gerektiği gibi tedavi edilmiyor. Demek tecavüz suçunda mahkum edilmiş, DNA'sı kayıtlara geçirilmiş birini arıyoruz. Bu da bir alay insan demek. Fazla kötümser olmak istemiyorum ama. Dedektif, eğer adamın adını size gümüş bir tepside sunacağımı varsayarsak, bana yarın öğlene kadar istediğimi yapmak için izin verir misiniz? Annabelle kaşlarını çattı. Ne? Bu da ne demek oluyor? Kim olduğunu biliyorum. Bütün her şey bir profile dayanıyor. Onun için yargıcın vardığım sonuçlara bakıp size tutuklama izni vereceğinden bile emin değilim. Muhtemel sebep nedeniyle adam tutuklamak çok duyarlı bir konu. Ama eğer kulübesini arayıp bir şey bulamayınca, bir hata işleyene kadar izlemeyi alırsanız, farkına vardığı anda ortadan kaybolup arkadaşlarına haber verir. Onlar da bütün kanıtları yok etmeye çalışabilirler. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? bir psikopat örgütüyle karşı karşıya olduğumuzu, adamların insanları kaçırıp bilemediğimiz nedenlerle alıkoyduğunu, biz bir yanlışlık yaparsak şu anda ellerinde bulunan bütün kurbanlardan kurtulmak isteyebilirler. Belki aralarında Rachel da vardır. Bunu söylemek istemezdim ama o kızcağızın hala hayatta olma ihtimali çok düşük. Zaten en ufak bir ihtimal varsa boş veremem. Dinleyin, kuşkulandığım adam yarın sabah evinde olmayacak. Ben de gidip çaktırmadan etrafı kolaçan edeceğim. Belki de aradıklarımdan hiçbirini bulamam. Yine de denemeye değer. Ben sadece bana güvenmenizi, orada bulunmama göz yummanızı istiyorum. Sonra öğle saatlerinde kimliği belirsiz birinden alacağınız bir telefon müdahilinizi haklı gösterecek. Tıpkı mesleki kavramları gibi bakışları da karşı karşıya geldi. Annabel, yöntemler ne olursa olsun siz de ben de asıl önemli olanın bu çılgınları durdurmak olduğunu biliyoruz. Niyetimiz kimseye zarar vermek değil, sadece insanların hayatını kurtarmak. Ona ilk kez adıyla hitap ediyordu. Birden Brolin'e kızdı. Bunu bilerek, hesaplayarak, aralarındaki samimiyeti çoğaltmak için yapmıştı. Peki, genç kızın elinde başka bir seçenek var mıydı? Midesi kasılıyordu. Aslında Brolin'in fikrini paylaşıyor ve bu sapıklar sürüsünü tutuklamaktan başka bir şey istemiyordu. Adı dedi sonunda. Kimden söz ettiğinizi bilmek istiyorum. Ondan sonra, yarın öğlene kadar hiçbir girişimde bulunmayacağıma söz veriyorum. Adı Lucas Shapiro. Spencer Lynch'le aynı hücreyi paylaşıyordu ve bence Lynch'i işe alan da oydu. Bütün bunları otopsi raporuna bakarak bulduğunuzu söylemeyin sakın. Hayır, rapor sadece vardığım sonuçları doğruladı. Siz gelmeden önce Shapiro'nun evine girmek için kullanacağım yöntemi düşünüyordum. Aslına bakarsanız bütün bunları St. Edward's Kilisesi'nin rahibi sayesinde buldum. Spencer Lynch'in de gittiği kilisenin rahibinin. Bana bugün telefon ettiğinde çok korkmuştu. Vitraylarının neden kanadığını bulmamı istiyor. Vitraylar mı? Evet, 6 kere olmuş. Geceleri, sabah kalktığında farkına varıyormuş. Birkaç aydan beri sürüp gidiyormuş. O da kimseye anlatmaya cesaret edememiş. Çok da korkuyor. Bana kalırsa, kötü niyetli bir şaka ile hiç de hoşlanmayacağı şeytanca bir açıklama arasında tereddüt ediyor. Başlangıçta teklifini reddetmek niyetindeydim. Sonunda kan konusu ilgimi çekti. Özellikle de söz konusu olan Spencer Lynch ile kurbanlarından birinin gittiği bir kilise olunca. Üzerinde çalıştığımız dosyayla bir ilişkisi olup olmadığını anlamak için öğleden sonrayı orada geçirdim. Olaylar kilisenin kapalı olduğu saatte gerçekleştiğinden ve kapılarda herhangi bir zorlama belirtisi görülmediğinden rahipten kilisenin anahtarlarına sahip olanların listesini istedim. Yaklaşık 10 kişilik bir liste verdi. Birden beynimde bir şimşek çaktı. Kilisenin temizliğinde çalışan Janine Shapiro diye biri var. Lucas'ın karısı mı? Kız kardeşi. Soruşturdum. Abisiyle oturuyormuş. Kadını izledim. Küçücük bir kadın. Çocuk gibi elleri var. Görüyorsunuz ya, otopsi raporu da düşündüklerimi doğruluyor. Annabel'in ağzı açık kalmıştı. Joshua Brolin, insanı şaşkınlıktan donduracak biriydi. Lucas'la bu sabah tanıştım. Beni James Hooper'a yani hala hapiste olan bir sübyancıya yöneltmeye çalıştı. Kısacası dalga geçti. Brolin, o görüşmeyi bütün ayrıntılarıyla düşünmüştü. Shapiro'nun yanından ayrılırken gerçekleştirdiği bellek enstantanesinden aklında ket vurulmuş öfkeyle dolu, ilk tepkisi göze alındığında samimi olamayacak kadar nazik gülüşlü ve karmaşık bir tipin görüntüsü kalmıştı. Shapiro, tehlikeyi sezmiş ve olayı başka birinin üzerine atmayı yeğlemişti. Brolin bütün bunları hemen o anda anlayamamıştı tabii. Başlangıçta Shapiro'nun biraz tuhaf olduğunu düşünmüştü. Ama insan tecavüzden 8, hırsızlıktan da 1 yılını Kodes'te geçirdikten sonra hele de bir özel dedektifin gelip soru sormak istediğini görünce tuhaf davranmaz mı? Her şey Shapiro adını listede görünce yerine oturmuştu. Annabel'in incinmiş sesini duyunca düşüncelerinden sıyrıldı. Bütün bunları bildiğinize göre bana neden bilmece çözdürmeye çalıştınız diye söylendi genç kadın. Çünkü önerimi şapkadan çıkarır gibi karşınıza koysaydım, şaşırıp sarsılırdınız. Aslında işleri aşama aşama geliştirmek her zaman daha iyidir. Böylece bütün basamakları kendiniz tırmandınız. Ben sadece kolunuzu tutmuş oldum. Külahımı anlat. Benimle dalga geçtin işte, o kadar. Annabel haksız yere kapıldığı öfkesini bastırmaya çalıştı. Brolin bütün bildiklerini paylaşmıştı. Aslında Annabel kendini onun karşısında ufacık, becerisine gıpta eden biri gibi görüyordu. Onların hepsi de polis akademisinde alelacele eğitilmiş zavallı polislerken, bütün bilgilere ulaşan Brolin'di. O, seninle aynı silahları kullanmıyor, unutma sakın. Brolin, sanki ona cevap vermek istiyormuşçasını açıkladı. Bütün bunlar sizin çalışmalarınız sayesinde. Gerçekleri siz çıkarıyorsunuz, ben onları yerlerine koyuyorum. Size ne düşündüğümü söyleyeyim. Bu istediğinizi yapmak için çılgın olmam gerekir. Ama yine de bana karşı dürüst davrandığınız, arkamdan iş çevirmeye kalkmadığınız için kabul ediyorum söylediğinizi. Siz de polislik yaptığınıza göre tedbir kurallarını bilirsiniz. Shapiro yarın evinde olmayacak. Tamam o zaman, ama fazla ileri gitmeyin. Eve girin, araştırın ve eğer aradığınızı bulamazsanız bizim müdahilemize fırsat tanımak için hemen uzaklaşın. İyi de ne arayacaksınız? Genellikle böylesi katillerin gizli bir sığınağı, kurbanlarını sakladıkları bir yerleri olur. Kafasını çevirip avluya baktı. Doğrusunu söylemek gerekirse orada birilerini bulmayı umuyorum. Canlı birilerini. 25. Sığınağı iblisler bekliyordu. Hep oradaydılar. Yakında. Koridorların duvarlarına tünemiş duruyorlardı. Bu cehennem genişti. Hem de çok geniş. İçinde sadece çığlıklar yoktu. İblisler de vardı. Rachel bunu öğrenmenin bedelini ağır ödemişti. Gri dişli ve parlak gözlü adam onu almaya gelmişti. Kapıyı ardına kadar açarak, "Hadi gel, acele et," demişti Rachel'a. Sanki bir köpeğe emir verir gibi. Rachel itiraz etmemişti. Bunu yapacak cesareti kalmamıştı artık. Adamın peşinden gitti. Koridorda hücresi gibi taşa oyulmuştu. Yeraltının derinliklerine, çok derinlere. Adam elindeki şamdanla duvarlardan birine saplanmış meşaleyi yaktı. Alevler yükselince Rachel, meşalenin aslında koca bir kemik olduğunu gördü. Uzun, kime ait olduğu belirsiz bir kemik. "Bunun bir insan kemiği olduğunu çok iyi biliyorsun," diye düşündü genç kız öfkeyle. Adam koridora itmişti onu. Ara sıra bir basamak inmek gerekiyordu. Yaklaşık 5 metrede bir duruyor, ilki kadar iğrenç yeni bir meşale yakıyordu. İşte o zaman göründüler. Bütün iblisler. Taşın içine saklanmışlardı. Parıltılı kafatasları kayaların arasından çıkıyor, göğüs kafesleri onlarca kıllı örümceği barındırıyordu. Rachel bunların gerçekten iskelet olmadığından emindi. Kafatasları onun yürüyüşünü takip edip dönüyor, karanlık göz çukurlarından genç kızı merakla süzüyorlardı. İblisti bunlar. Sonra bir de zincir şıngırtıları vardı. Sanki uzaktan gelir gibi, tıngırdayarak çarpışan sayısız zincir halkası. Yanında da kadın ve erkek hırıltıları. Uzaktan, yalvarır gibi. Ara sıra da bir çığlık. Arkadan bir yerden, başka bir koridordan boğuk bir homurtu yükseldi. Ağır ve yankılı. Köpek değil, daha büyük bir şey, daha kötü. Adam Rachel'ı ileriye doğru itince genç kız düşer gibi oldu. Yüksek tavanlı, 7-8 metre çapında yuvarlak bir mekana vardılar. Yer altındaki her yer gibi, burada da duvarlara cemice kazılmış gibiydi. Tabii eğer burası kurumuş bir yeraltı nehrinin yatağı değilse. Aptallaşma, burası doğal bir yer değil, burası cehennem, zavallı budala. Burayı kazanlar da, bu yaratıklar. Adam yüzüne bir çift eldiven fırlattı. Eğer ellerini örselemek istemiyorsan bunları giyebilirsin. Rachel adama baktı. Beriki eğildi. Yerden aldığı zincirin ucundaki kayışı genç kızın ayak bileğine taktı. Rachel hiç direnmedi. Dirense ne yapabilirdi ki zaten? Duvara takılmış bir halkaya bağlanan zincir, Rachel'ın karşı duvara kadar ulaşmasına izin verecek boydaydı. Ama kapıya değil. Adam yerden bir kazma alıp Rachel'a doğru fırlattı. "Bu andan itibaren kazmaya başlıyorsun. Sana iyi gelecektir. Çocuğun için sakın endişelenme. Kazabildiğin kadar kazacaksın. Sonra da seninle ben ilgileneceğim." Elindeki şamdanı duvardaki bir çıkıntının üzerine yerleştirip, kapının eşiğine kadar çekildikten sonra genç kızı iç karartıcı bir memnuniyetle selamladı. Kapı Rachel'ın üzerine kapandı. Kapıyla birlikte tüm umutlar da. Neden onu kazmaya zorluyordu ki? Zaten hiç beceremiyor, vurduğu kazma darbeleri, kayadan gülünecek kadar ufak parçacıklardan başka bir şey koparamıyordu. İtaatsizlik aklının ucundan bile geçmeden, kolları ile omuzları acıdan yanana dek kazmayı sürdürdü. Adam onu almaya geldiğinde kapıdaki gözetleme deliğinden bakarak kazmayı olabildiğince uzağa atmasını söyledi. Kapıyı ondan sonra açtı. Yaptığı gülünç iş konusunda Rachel'a tek kelime bile etmedi. Sanki umursamıyormuş gibiydi. Öyleyse neden kazmasını istiyordu? Böyle giderse mağarayı ciddi şekilde büyütmek 10 yılını alacaktı. Yoksa istediği bu muydu? Adam hiçbir şey demedi. Ona soğuk su verdi. Sonra hücresine kadar götürdü. Rachel daha sonra koridorda ayak sesleri duydu. Kapının dibinde diz çökünce bacak gölgeleri gördü. Bir sürü bacağın gölgesini. Bir kapı şiddetle çarptı. Ve Rachel'ın yanındaki yanan tek mum sönüverdi. O zaman iblislerin alaylı gülüşlerini duydu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 167. Devamı 19. ayrımda.